Ayrım 24.
Savonarola ve Leonardo aynı yıl doğmuşlardı. En önemlisi, eskiden dehşet veren şeyler artık bu niteliklerini yitirmişlerdi. Yeni özgürlük tini, esrik, sarhoş ediyordu insanları. Sarhoşluk korkuyu zihinlerden söküp atmaksızın süremedi. İşte bu sevinçli özgürlük anında doğmuştur modern dünya. Üçüncü kitap. Birinci konu. Genel öz çizgiler, karakteristikler. Modern adı verilen tarih öncesi dönem, Orta Çağ düşüncesinden çok ayrı bir genel zihin yapısına sahiptir. Ayrımlardan ikisi çok önemlidir. 1. Kilisenin azalan otoritesi, 2. Bilimin artan otoritesi. Gerisi onların her ikisiyle ilişkili ayrımlardır. Modern zamanların kültürü, din adamlarına bağlı olmaktan çok laiktir. Devletler gitgide kültürü denetleyen otorite olarak kilisenin yerine geçmiştir. Ulusların yönetimi önceleri daha çok kralların elindeydi. Sonra eski Yunanistan'da olduğu gibi krallar yerlerini yavaş yavaş demokrasilere ya da tiranlara bıraktı. Ulusal devletin gücü ve görevleri bütün dönem boyunca kimi küçük dalgalanmalar dışında düzenli ve oturmuş olarak arttı. Fakat çoğu zaman devlet, filozofların düşünceleri üzerinde Orta Çağ Kilisesi'nin sahip olduğu etkiden daha azına sahipti. Alplerin kuzeyinde merkezi hükümetlere karşı 15. yüzyıla kadar dayanabilen feodal aristokrasi, önce siyasal sonra ekonomik önemini yitirmiştir. Krallar zengin tüccarlarla birleşerek feodal aristokrasinin yerini almışlardır. Krallarla zengin tüccarlar değişik ülkelerde değişik biçimde paylaşmışlardır gücü ve zengin tüccarlar aristokraside erime eğilimi göstermişlerdir. Amerikan ve Fransız devrimlerinden bu yana demokrasi modern anlamıyla önemli siyasal güç olmuştur. Özel mülkiyete dayalı demokrasiye karşıt olarak sosyalizm ilk kez 1917 yılında yönetim gücü elde etmiştir. Sosyalist yönetim eğer yayılırsa kendisiyle birlikte yeni bir kültür gücü getirecektir. Bizim ilgileneceğimiz kültürse daha çok liberal, yani ticaretle en doğal biçimde ilişkili olan kültürdür. Önemli ayrıları, istisnaları vardır bunun. Özellikle Almanya'da. Dipnot, Nazi Almanyası. İki örnek verecek olursak diyebiliriz ki Fichte ve Hegel ticaretle büsbütün ilişkisiz bir görüşe sahipti. Fakat bu tip ayrılar, istisnalar çağlarının tipik özelliğini vermezler yine de. Hayırlanan otorite. Çağın olumsuz karakteristiği olan dinsel otoritenin hayırlanması, reddi, bilimsel otoritenin kabulü demek olan olumlu karakteristikten önce başlar. İtalyan Rönesansı'nda çok küçük bir rol oynamıştır bilim. Kiliseye karşı çıkış insan düşüncesinde antikite ile birleşmişti ve hala geçmişe dönüktü. Fakat ilk Hristiyanlık çağlarıyla orta çağlardan daha eski bir geçmişe. Bilimin ilk ciddi patlaması 1543'te Kopernikus kuramının yayınlanmasıdır. Fakat bu kuram 17. yüzyılda Kepler ve Galileo yönünden ele alınıp düzeltilene değin etkili olmamıştır. Bilimle dogma arasında gelenekçilerin yeni bilgiye karşı yitirecekleri uzun bir savaş başlamıştır sonra. Modern filozofların çoğunun kabul ettiği bilim otoritesi kilise otoritesinden çok farklıydı. Çünkü o yönetime değil zekaya dayanmaktaydı. Otoriteyi reddedenlere hiçbir ceza vermiyor, kendini kabul edenleri kesin kes ve kişisel tanıtın etkisi altına almıyordu. Egemenliğini sadece usa içkin olarak başvuruyla sürdürüyordu. Dahası bilim kısmi bir otoriteydi. Katolik dogması gibi bütün insan maneviyatını, umutlarını ve evrenin geçmiş gelecek tarihini kapsayan eksiksiz bir sistem dökmüyordu ortaya. Bilimsel otorite sırası düştükçe sadece bilimsel olarak kesinleşmişi dile getirir. Gelişme okyanusunda küçük bir adadır kesinleşmiş olan. Yine de onu dinsel otoriteden ayıran bir özellik bulunmaktadır. Dünyayı anlama. Kilise otoritesi dediklerinin hiçbir zaman ve kesin olarak değiştirilemeyeceğini ileri sürer. Bilim otorite ise ortaya koyduklarında belkilik, ihtimallik temelinde ihtiyat payı bırakır ve onları değişime açık sayar. Böyle bir durum Orta Çağ dogmacılığından çok ayrı bir zihin mizacı çıkarır karşımıza. dünyayı anlama çabası niteliğindeki kuramsal bilgiden söz ettim buraya değin. Dünyayı değiştirmeye çalışan pratik bilimse başlangıçtan beri önemli olmuş, önemini sürekli olarak arttırmış. Sonunda insanoğlunun düşüncelerinden kuramsal düşünceyi hemen hemen çıkarıp atmıştır. Bilimin pratik önemi önce savaşlarla ilgili olarak kabul edilmiştir. Galileo ve Leonardo'ya topçuluğu ve istihkam sanatını geliştirme savları nedeniyle hükümet katında görev verilmiştir. Onların zamanından beri bilim adamlarının savaştaki rolü istikrarlı biçimde büyümüştür. Bilim adamlarının makine üretiminin gelişmesinde ve halkın önce buhara, ardından elektriğe alışmasındaki payı daha sonra ortaya çıkmış ve bu pay 18. yüzyıl sonlarına yaklaşına değin önemli siyasal sonuçlara sahip olmamıştır. Bilimin utkusu, zaferi daha çok onun pratik yararından doğmuş ve bu yanı kuramdan ayırt etme sonucu bilimi dünyanın yapısı ile ilgili olarak daha çok teknik, daha az öğretisel yapma çabası belirmiştir. Bu görüş noktasının filozoflar üzerinde etki kazanması çok yeni bir tarihe rastlar. Kilisenin otoritesinden kurtuluş, bireyciliğin dahası kargaşa noktasına değin gelişmesine yol açmıştır. Zekasal, manevi ve siyasal disiplin, Rönesans adamlarının zihninde skolastik felsefe ve dinsel yönetimle karışmıştı. Kilise babalarının Aristotelesçi mantığı çok dardı, fakat belli bir kesinlik konusunda eğitime yaradı. Kilise babaları okulunun modası geçince, önceleri onun yerini daha iyisi alamadı. Kullanılan mantık, eski modellerin seçmeci bir öykünmesiydi. Alplerin Kuzeyi 17. yüzyıla değin önemli bir şey yoktu felsefede. 15. yüzyıl İtalya'sının manevi ve siyasal kargaşası korku vericiydi. Sonuçta Machiavelli'nin öğretilerine yol açtı. Aynı zamanda zihinsel zincirlerden kurtuluş da sanat ve edebiyatta şaşırtıcı bir deha gösterisine götürmüştür. Böyle bir toplum oturmuş, istikrarlı değildi. Reform ve karşı reform İtalya'nın İspanya'ya baş eğmesiyle birleşmiş ve İtalyan Rönesansı'ndaki hem iyi hem de kötü şeylere son vermişti. Eylem Alplerin kuzeyine yayılınca aynı anarşik karaktere sahip olmamıştır. Modern felsefe bununla birlikte çoğunlukla bireyci ve öznel karakteri dolaylı olarak yürütmüştür. Bütün bilgiyi kendi varlığının kesinliğinden türeten ve açık seçikliği her ikisi de öznel, doğruluk ayrıcı sayan Descartes da göze çarpar daha çok. Bu Spinoza'da pek görülmez. Leibniz'in penceresiz, dışarıya açık olmayan monadlarında yeniden karşımıza çıkar. Mizacı bütünüyle nesnel olan Locke, istemeyerek bilgiyi ideaların uyuşkunluğu ya da uyuşmazlığı olarak görmeye sürüklenmiş, hiç de hoşlanmadığı bu görüşten şiddetli tutarsızlıklarla kaçınmıştır. Berkeley, maddeyi ortadan kaldırdıktan sonra eksiksiz öznelcilikten, sonraki çok filozofun felsefe dışı saydığı tanrı kavramını kullanarak kaçınmıştır. Hume da, empirik felsefe hiç kimsenin hayırlamadığı, reddedemediği gibi kabul de edemediği bir kuşkuculukla doruğuna ulaşmıştı. Kant ve Fichte, öğreti bakımından olduğu denli mizaç bakımından da özneldi. Hegel, Spinoza etkisiyle kurtulmuştu öznelden. Rousseau ve romantik devrin ardından öznellik, bilgi kuramından ahlak bilimine ve siyasete uzanmış, mantıksal olarak tam bir kargaşada sonuçlanmıştı. Bakunin örneğinde gördüğümüz gibi. Bir tür deliliktir bu aşırı öznellik. Tekniğin toplumsallığı. O sırada bilim, teknik, pratik birey için kuramsal filozoflarda olduğundan bütünüyle ayrı bir görüş geliştiriyor ve teknik bir güç anlamı getiriyordu. İnsan artık eski zamanlarda olduğundan çok daha az biçimde çevresinin oyuncağıydı. Tekniğin sağlamış olduğu güç toplumsaldı, bireysel değil. Issız bir adada kazaya uğramış bir birey 17. yüzyılda şimdikinden daha çok iş başarırdı. Bilimsel teknik tek bir yönetim altında örgütlenmiş geniş çapta bireylerin işbirliğini gerektirir. Böylece onun yönelimi kargaşaya, dahası bireyciliğe karşıdır. Çünkü o iyi örülmüş toplumsal bir yapıyı gerektirir. Bilimsel teknik dine benzemeksizin ahlaksal açıdan yansızdır. İnsanları mucizeler yaratabilecekleri konusunda ikna eder. Fakat onlara hangi tür mucizeler başaracaklarını bildirmez. Teknik eksiktir bu bakımdan. Uygulamada bilimsel becerinin özgün kılınacağı amaçlar geniş ölçüde rastlantıya, şansa dayanır. Büyük kuruluşların teknik gerektirir bu kuruluşlar. Başındaki kişiler bilimsel tekniği bu ya da kendi istedikleri yöne çevirirler. Tehlikeli eğilim. Güç itisi, impuls, böylece önceleri asla sahip olmadığı bir uzanıma sahipti. Bilimsel teknikten esinlenmiş felsefeler, erk iktidar felsefeleridir ve her şeyi saltan madde olarak insan dışı sayarlar. Sonlar artık göz önüne alınmaz. Sadece oluşumun ustalığına bakılır. Bu da bir delilik biçimidir aynı zamanda. Günümüzde daha da tehlikelidir. Ona karşı sağlıklı felsefe bir panzehir etkisi yapmalıdır. Eski dünya Roma İmparatorluğundaki bir kargaşa ile son buldu. Roma İmparatorluğu düşünceye dayanmıyordu. Kaba bir olguydu. Katolik dünya kilisedeki kargaşaya son vermeyi denedi. Bu bir düşündü. Fakat olguda yeter ölçüde biçimlenmedi. Ne eski ne de orta çağ çözümü doyurucuydu. Eski çağ çözümü doyurucu değildi çünkü bir ideal durumuna getirilemedi. Orta çağ çözümü doyurucu değildi çünkü güncel olamadı. Şimdi modern dünya antik dönemlerdeki gibi bir çözüme yönelmiş görünüyor. Zorla kabul ettirilen ve sıradan bir kişinin umutlarından çok güçlünün istemini temsil eden toplumsal bir düzen var ortada. Sürekli ve doyurucu toplumsal düzen sorunu sadece Roma İmparatorluğu'nun sağlamlığını, Sanctus Augustinus'un Tanrı kentindeki idealizmle birleşerek çözümlenebilir. Bunu başarmak için yeni bir felsefe gereği duyulacaktır. İkinci konu, İtalyan Rönesansı. Orta Çağ'a karşıt olarak modern görüş, Rönesans denen deviniyle İtalya'da başlamıştır. Önceleri sadece birkaç kişi, özellikle Petrarca bu görüşe sahipti. Fakat 15. yüzyılda bu görüş laiklerden, din adamları sınıfından, kültürlü İtalyanların büyük çoğunluğu arasından yaygınlaşmıştır. Kimi bakımlardan Rönesans İtalyanları, Leonardo ve daha birkaç kişi dışında 17. yüzyıldan beri önemli yenilikçilerin çoğuna özelliğini veren bilime saygı duymuyorlardı. Onların özellikle astrolojiye uzanan boş inanları kısmen olsun bir yana bırakmamaları bu eksiklikle ilgiliydi. Rönesans dönemi İtalyanlarının çoğu hala Orta Çağ filozoflarının sahip olduğu otoriteye karşı saygı duymaktaydı. Antik çağın yerine kilisenin otoritesi geçmişti. Doğallıkla kurtuluşa doğru bir adımdı bu. Çünkü eskiler birbirleriyle uyuşamamışlardı. Onlardan hangisinin izleneceği konusunda bir karara varmak için bireysel yargı gerekmekteydi. 15. yüzyıl İtalyanlarından çok azı antik dönemde ya da kilise öğretilerinde hiçbir bulunmayan kanıyı savunmaya cesaret edebilirdi. Rönesans'ı anlamak için önce İtalya'nın siyasal koşullarını kısaca gözden geçirmek gerekir. 2. Friedrich'in ölümünden sonra 1250, İtalya daha çok Fransız kralı 8. Charles'ın 1494 yılında ülkeyi ele geçirmesine değin uzaktı yabancı müdahalesinden. 5 önemli devlet bulunmaktaydı İtalya'da. 1 Milano, 2 Venedik, 3 Floransa, 4 Papalık, 5 Napoli. Bu devletlere ek olarak bir miktarda prenslik bulunmaktaydı. Prenslikler kimi kez daha büyük bir devletle bağlaşım, ittifak kurar, kimi kez de onların boyunduruğuna girerdi. 1378'e değin Cenova, Venedik'le ticaret ve deniz gücü açısından yarışmadaydı. O yıldan sonra Milano'nun egemenliğine girdi. Viskontiler 12. ve 13. yüzyıllarda feodalizme karşı direnme savaşımına önderlik eden Milano, Hohenstaufen soyunun Visconti döneminde nihai yenilgisinden sonra yetenekli bir aile olan Viscontilerin egemenliği altına girdi. Visconti ailesinin gücü plutokratikti, feodal değil. Visconti ailesi 1277'den 1447'ye değin 170 yıl Milano'yu yönetti. 3 yıl süren bir cumhuriyet yönetiminden sonra Viscontilerle bağlantısı olan yeni bir aile, Sforza ailesi yönetimi elde edip Milano dükleri adını aldı. 1494-1535 arası Milano, Fransızlarla İspanyolların savaş alanıydı. kimi kez bir yanına, kimi kez öbür yanına bağlılık kurdu Sforzalar. Bu zaman süresinde, sürgünde yaşadıkları da oldu, nominal olarak denetimi ellerinde tuttukları da. Sonunda 1535'te İmparator 5. Charles Milano'yu Fransa'ya kattı. Venedik Cumhuriyeti özellikle büyüklüğünün ilk yıllarında İtalyan siyasetinin oldukça dışında kalmış, barbarlarca asla ele geçirilememiş ve başlangıçta kendini Doğu Roma imparatorlarına bağlı saymıştı. Ticaretinin Doğu Roma ile olmasından kaynaklanan bu anlayış onun Roma'dan bağımsızlığına yol açtı. Bu bağımsızlık 1545 yılındaki Trento konsülüne değin sürdü. Venedikli Paolo Sarpi, bu konsülün Papa'ya karşı olan tarihini yazmıştır. 4. Haçlı Seferi sırasında Venedik'in İstanbul'un fethi için nasıl direndiğini görmüştük. Bu iş Venedik'in ticaretini arttırmış, tersine Türkler İstanbul'u ele geçirince bu ticaret büyük darbe yemiştir. Kısmen yiyecek sağlanmasıyla bağlantılı değişik nedenlerle Venedikliler 14. ve 15. yüzyıllarda Ana İtalya'nın önemli çapta topraklarını elde etmeyi gerekli bulmuştur. Bu düşmanlıklar en sonunda Cambrai Birliği'ne yol açmıştı, 1509. Cambrai Birliği, güçlü devletlerin Venedik'i alt etme amacıyla anlaşmalarından doğmuştu. Böyle bir felaketten kurtulmak Venedik için olanaklı olabilirdi. Ama Vasco de Gama, Ümit Burnu'ndan dolaşıp Hindistan yolunu bulmasının 1497-1498, sonucu olan felaketten kurtulmak olanaklı olamazdı. Türklerin gücüne ek olarak Vasco de Gama'nın buluşu Venedik'i yıktı. Bununla birlikte Venedik, Napolyon özgürlüğünü elinden alıncaya değin çabaladı. Siyasal yapı. Venedik'in aslında demokratik olan yapısı gittikçe daha az demokratik oldu ve 1297'den sonra dar bir oligarşiye dönüştü. Siyasal gücün temeli büyük konsüldü. Bu konsüle üye olmak 1297 yılından sonra kalıt miras yoluyla kalan bir hak ve yönetici ailelere özgü bir ayrıcalık olmuştu. Yaptırım gücü onlar konseyine aitti. Bu konsey büyük konseyce seçilen üyelerden kurulurdu. Devletin temsili başı olan, yaşam boyu seçilmiş Doge'un, nominal yetkileri çok sınırlıysa da uygulamadaki etkisi genellikle sonsuzdu. Venedik diplomasisi aşırı olarak anlayışlı ve Venedik elçilerinin raporları dikkat çekecek ölçüde sorunlara vakıf sayılmıştı. Ranke'den beri tarihçiler, Venedik elçilerinin raporlarını ele aldıkları olaylar hakkında bilgi verecek en iyi kaynak olarak kullanmışlardır. Floransa dünyanın en uygar kenti ve Rönesans'ın belli başlı kaynağıydı. Edebiyattaki hemen bütün büyük adlarla sanattaki ilk büyük adlar daha sonraki bazıları gibi Floransa'ya aittir ya da onunla ilişkilidir. Fakat şimdilik biz kültürden çok politika üzerinde duracağız. Toplumsal yapı. 19. yüzyılda, 13. yüzyılda Floransa'da birbiriyle uyuşmayan 3 sınıf vardı. 1. Soylular, 2. Zengin tüccarlar, 3. Aşağı tabaka. Soylular daha çok Ghibellino, öbür iki sınıfsa Guelf'ti. Ghibellinolar sonunda yenilgiye uğradı, 1266. 16. yüzyıl boyunca aşağı sınıf zengin tüccarlardan yararlandı. Bununla birlikte sınıflar arasındaki uyuşmazlık, istikrarlı bir demokrasiye değil, Greklerin tiranlık diyebileceği bir yönetime yol açtı yavaş yavaş. Medici ailesi ve plutokrasi. En sonunda Medici ailesi Floransa yönetimini elde etti ve demokrasiden yana çıkan siyasal patron oldu. Aileden üstünlük kazanan Cosimo dei Medici, 1389-1464, henüz resmi bir makama sahip değildi. Gücünü seçimleri yönetmedeki ustalığına dayandırıyordu. Cosimo dei Medici anlayışlı adamdı. Olanak bulduğu zaman uzlaştırıcı, gönül alıcı, gerektiğinde acımasızdı. Kısa bir aralıktan sonra Cosimo'nun yerine torunu 1469'dan ölüm tarihi olan 1492'ye değin erki elinde tutan görkemli Horanzo geçti. Bu adamlardan her ikisi de mevkilerini servetlerine borçluydu. Onlar bu serveti daha çok ticaretten fakat aynı zamanda madencilik ve başka endüstrilerden de sağlamış, kendilerini olduğu denli Floransa'yı da nasıl zengin edeceklerini anlayıp kenti kalkındırmıştır. Lorenzi'nin erdemlerine sahip olmayan oğlu Pietro, 1494 yılında sürgün edildi. Bundan sonra 4 yıl Savonarola'nın etkenliği, nüfuzu sürdü. O sırada püritence bir canlanışla insanlar eğlence ve lükse karşı çıkmış, özgür düşünceden uzaklaşmış ve daha basit bir çağın karakteristiğini çizdiği varsayılan sofuluğa yönelmişlerdi. Bununla birlikte sonunda özellikle siyasal nedenlerle Savonarola'nın düşmanları galip geldi, onu idam edip cesedini yaktılar. Demokrasi olmasına niyet edilmiş, gerçekte plütokratik olan bir cumhuriyet varlığını sürdürdü 1512 yılına değin. O yıl Mediciler yeniden başa geçtiler. 14 yaşında kardinal olan Lorenzo'nun oğlu 1513 yılında papa seçildi ve 10. Leon sahnını aldı. Medici ailesi Toskanya Büyük Dükleri ünvanıyla Floransa'yı 1737'ye kadar yönetti. Fakat Floransa o sırada İtalya'nın öbür kısımları gibi yoksul ve önemsiz bir duruma gelmişti. Papaların kaynağını Pepin'e ve uydurma Konstantinus Vakfı'na borçlu oldukları dünyasal güç, Rönesans sırasında büyük ölçüde artmış, ancak bu amaç için kullandığı yöntemler papalığı manevi otoritelerden sıyırmıştı. İnsancılığın yüreklendirilmesi. Basel konsülüyle Papa 4. Eugenius 1431-1447 arasındaki uyuşmazlık sonucu etkisini yitiren konsül eylemi kilisedeki en ciddi ögeleri temsil etmişti. Daha önemlisi belki de bu eylemin Alplerin kuzeyindeki dinsel düşünceye karşılık olmasıydı. Papaların utkusu, zaferi İtalya'nın ve daha küçük ölçüde İspanya'nın utkusu demekti. İtalyan uygarlığı 15. yüzyılın ikinci yarısında Orta Çağ dönemini yaşayan kuzey ülkelerinin uygarlığından ayrıydı. İtalyanlar kültüre karşı çok istekliydi, fakat maneviyata olsun, dine olsun böyle bir ilgi duymuyordu. Din adamlarının zihinlerinde bile esaslı bir Latinlik çok sayıda günahı örtüp gizliyordu. İlk hümanist papa 5. Nikola 1447-1455 bilgilerine saygı duyduğu din adamlarına karşı düşünceleri dikkate almaksızın papalık bünyesi içinde görevler verdi. Bir Epikurosçu olan ve aynı zamanda Konstantinus Vakfı'nın uydurma olduğunu kanıtlayan Vulgata'nın İncil'in Latince çevirisi, üslubunu alaya alan ve Sanctus Augustinus'u itizalcilikle suçlayan Lorenzo Valla piskoposluk sekreteri yapıldı. Sofuluktan ya da koyu Hristiyanlıktan çok hümanizmi yüreklendirme politikası 1527 yılında Roma'nın yağmasına değin sürdü. İnsancılığın yüreklendirilmesi ciddi kuzeylilere şok etkisi yapmışsa da bizim görüş açımızdan bir erdem sayılabilir. Fakat kimi papaların savaş politikası ve ahlak dışı yaşantıları çıplak iktidar politikasından başka bir görüş açısından savunulamazdı. 6. Aleksandros 1492-1503 papa olarak yaşantısını kendisinin ve ailesinin palazlanmasına harcamıştır. İki oğlu vardı onun, Gandia Dükü ve Sezar Borgia. Gandia Dükünü daha çok severdi Aleksandros, daha çok yeğlerdi. Bununla birlikte Dük belkilikle muhtemelen kardeşi yönünden öldürüldü. Böylece papanın bir soy hanedan kurma yolundaki tutkuları Sezar üzerinde yoğunlaştı. Baba oğul birlikte Romanya ve Ancina'yı ele geçirdiler. Oralarda Sezar için bir prenslik kurmak istiyorlardı. Fakat papa öldüğünde Sezar çok hastaydı. Hemen eyleme geçemedi. Sonuçta onların fetihleri Sanctus Petrus'un mülkü durumuna dönüştü. Papalık oyunlarının sürmesi. Aleksandros'la Sezar'ın kötülüğü hemen efsanevi bir havaya büründü. Onların suçlandıkları sayısız cinayetler konusunda doğruyla yanlışı ayırmak güç. Bununla birlikte onların hilekarlık sanatını, bu sanatların daha önce varmış olduğu noktanın ötesine götürdüğü kuşkusuz.